Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم تعملون بصير ولقى الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 Ferverdin 1401, Hicri Gameri 8 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimle 20 Nisan 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, fırsatların ayı Ramazan ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
General Seyyad Şirazi'nin şehadet yıl dönümünde mezarı başında anıldı. İran, Katar'daki Dünya Kupası sırasında İran'a gelecek yabancı turistlere ücretsiz vize verecek. İran ve Amerika teknik direktörleri iki takım arasındaki maçın siyasileştirilmemesi gerektiğini bildirdiler. Hamas, Türkiye ve Bahreyn'in Filistin karşıtı eylemine tepki gösterdi. Siyonist askerler Jenin kampından geri çekilmek zorunda kaldı. Pakistan meclisine yapılan güvensizlik oylama sonucu İmran Han hükümeti düştü. Şimdi haberler.
İran ordusu komutanlarından Orgeneral Ali Seyyad Şirazi şehadetini 23. yıl dönümünde rahmetle anıldı. 8 yıllık kutsal müdafaanın komutanlarından General Seyyad Şirazi, 10 Nisan 1999'da Tahran'da münafık terörist grubu unsurlarınca kalleşçe şehit edilmişti. General Şirazi'nin Amerikan destekli şeytani ve insanlık dışı güçlerin desteğindeki münafık terör örgütü unsurlarınca şehit edilmesine 23. yıl dönümünde şehidin mezarı başında anma merasimi düzenlendi ve bu değerli şehidin İslam devriminin, İslam düzeninin ve vatanın tanıtımındaki hizmetlerinin ve parlak rollerinin hatırası her zaman İran ordusu ile ülkenin diğer güvenlik birimleri ve yetkililerine ilham veriyor. Şehit Seyyad Şirazi, Eğitim Kurulu Koordinatör Yardımcısı Tuğgeneral Esadullah Eydari, anma merasimini yaptığı açıklamada, Şehit Seyyad Şirazi kendini her zaman İslam devrimine borçlu olarak gördüğünü belirtti. General Seyyad Şirazi'nin oğlu Mehdi Seyyad Şirazi de bu büyük şehidin öne çıkan özellikleri arasında dindarlık, velayeti, fakiha bağlılık, taahhüt, çalışkanlık, halka hizmet ve samimiyet olduğunu söyledi.
Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılacak yabancı uyrukları teşvik etmek için İran Dışişleri Bakanlığı o günlerde İran'a seyahat için başvuru sahiplerine ücretsiz vize verilmesini önerdi. Katar'daki 2022 Dünya Kupası 21 Kasım 2022'de başlayacak. İran Dışişleri Bakanlığı Katar'da 2022 Dünya Kupası'na katılacak yabancı uyrukları İran'a teşvik amacıyla o günlerde İran'a seyahat edecek başvuru sahiplerinden vizeden para almayacak. Teklife göre futbol takımları 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülke vatandaşları 2 ay geçerlilik süresi ve 20 gün kalış süresiyle 1 veya 2 girişli ve daha fazla ücretsiz İran vizesine başvurabilecek. Bu arada İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim Es-Salit'in bugün İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. İran Spor ve Gençlik Bakanı, ülkenin güneyindeki Kiş ve Gışm adalarının 2022 Dünya Kupası'nda futbol severleri ağırlamaya hazır olduğunu belirtti. Seccadi, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim Es-Salit'in Kiş ve Gışm adalarındaki otellerin konaklama imkanlarını incelemek üzere bugün İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
İran ve Amerika Birleşik Devletleri milli futbol takımlarının baş antrenörleri BBC kanalının Katar Dünya Kupası'ndaki iki takım arasındaki maç ve bunun nükleer müzakerelerle bağlantısı hakkındaki siyasi sorusuna cevap vermekten kaçındı ve iki taraf arasındaki maçın siyasileştirmesini reddettiler. İran futbol takımının teknik direktörü Dragan Skojic, diplomatik ve siyasi meseleleri düşünmüyoruz ve tek odak noktamız futbol dedi. Skojic ayrıca Amerika ve İngiltere'ye karşı İranlı oyuncuların puan kazanmak için nasıl motive olduklarını düşünüyorum dedi. 1998'deki İran-Amerika maçını hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda Skojic, o maçı görmedim ancak futbol insanlar arasındaki ilişkileri geliştirmeli ve herkes bu spordan aynı şeyi bekliyor dedi. Bu arada Amerika futbol takımı teknik direktörü Greg Berhalter de BBC'ye veriyor demeçte iyi futbolu olan iki takım arasında güzel bir futbol maçı olacak dedi. Sonbahar ve kış aylarında düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak. Katar'daki 2022 Dünya Kupası B grubunda yer alan İran milli futbol takımı İngiltere, Amerika ve Avrupa playofflarını kazanan takımlarla gruplandı.
İran ordusu 80. Donanma Grubu'nun denizcileri ve İONS 2022 tatbikatına katılan gemiler İran'a döndüler. Muhabirimizin verdiği habere göre İran İslam Cumhuriyeti ordusuna bağlı 80. Deniz Filosu ve Fransa'nın ev sahipliğinde 2022 kombine tatbikatına katılan gemilerin karşılanma töreni dün İran güneyindeki Bender Konarek Limanı iskelesinde gerçekleşti. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Şehram İrani 80. Deniz Kuvvetleri Filosu'nu karşılama töreninde şöyle dedi. Donanma güçleri ekipman ve personel niceliği ve kalitesi açısından önemli bir varlık gösteren Hint Okyanusu Deniz Sempozyumu olarak da bilinen IMEX 2022 deniz tatbikatına katılan diğer ülkelerle birlikte yüksek eğitimleriyle bu yarışmaya katılmayı ve uluslararası arenada İran'ın kutsal bayrağını yükseltmeyi başardılar. İran, Hindistan, Bangladeş ve Hint Okyanusu ülkelerinin donanmalarına katıldığı IONS Birleşik Deniz Tatbikatı IMEX 2022 Hindistan'ın Goa Limanı açıklarında 29 Mart'ta başlarken 31 Mart'ta sona erdi.
2.830.000 doz AstraZeneca aşısı da dahil olmak üzere Bulgaristan tarafından hediye edilen aşıların ilk sevkiyatı İran Sağlık Bakanlığı temsilcilerine teslim edildi. İran Sağlık Bakanlığı'nın sitesine göre Bulgaristan'da 2.830.000 doz AstraZeneca aşısı dahil olmak üzere hediye edilen aşıların ilk sevkiyatı Cuma günü İmam Hümeyni Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda ve Bulgaristan'ın Tahran Büyükelçisi'nin huzurunda İran Sağlık Bakanlığı temsilcisi ve ekibine teslim edildi. Dünyada koronavirüs salgını Aralık 2019'da başladı ve aynı yılın kışında hastalıktan etkilenen ülkelere İran'da eklendi. Şubat 2020'den itibaren İran'a aşı ithalatına başlanmış ve genel aşılama daha hızlı gerçekleştirilerek tüm İran'ın koronaya karşı aşılanması sağlanmıştır.
Malatya'nın Pötürge ilçesinde dün 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın bildirilmediği şehirde artçıl sarsıntılar ise devam etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Pötürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Duyuruda depremin yerin 6.72 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre illerden de hissedildiği ifade edildi. Malatya Valisi Aydın Baruş ise deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada şu an için olumsuz bir durum yok. Sahada araştırma devam ediyor. Can kaybı ve yaralanma yok. Artçıl sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımız tedbirli olsun dedi.
Irak Su Kaynakları Bakanlığı'ndan bir sözcü, su sorununun belirlenmesi için Bağdat ile Ankara arasında önümüzdeki ay yapılacak görüşmelerin yakında başlayacağını duyurdu. Dicle ve Fırat'ta Türkiye kaynaklı su akışının azalması son yıllarda hem Irak hem de Suriye için bir su krizine neden oldu. Türkiye'nin son 30 yılda Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeki baraj politikası Irak ve Suriye'ye hatta İran'a önemli çevresel zararlar verdi. Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Ali Razi, resmi Irak Haber Ajansı'na verdiği habere göre önümüzdeki ay Türkiye Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Faysal Oğlu'nun Irak sınırı da dahil olmak üzere 3 ana ekseni görüşmek üzere Bağdat'a geleceğini söyledi. Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü, Irak'ın hakları temelinde adil su payını garanti etmeye çalıştığını vurguladı. Razi, Irak-Türkiye müzakerelerinin ikinci eksenini Irak ve Türkiye arasında sürekli araştırmaların merkezi olarak nitelendirdi. Irak'taki su durumunun başta bölge olmak üzere dünyanın karşı karşıya olduğu zor durumda olduğunu kaydeden Razi, Türkiye ile yapılacak müzakerelerde bu konuların ele alınmasının Irak'ın su ve hak payını garanti altına almak için çok önemli olacağını söyledi. Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü, Irak'ın alt havzası nedeniyle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen 5 ülkeden biri olduğunu belirtti.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü, Tel Aviv'deki Filistinlerin feda eylemini kınayan Türkiye ve Bahreyn'i sert dille eleştirdi. Siyonistlerin günlük cinayet ve saldırılarına karşı Tel Aviv'de genç bir Filistinlinin Siyonizm karşıtı feda eylemini ardından Türkiye'nin işgal altındaki topraklardaki Büyükelçiliği ve Bahreyn Dışişleri Bakanlığı eylemi kınayan bildiri yayınlamıştı. Fars Haber Ajansı'na göre Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Filistin direniş operasyonlarına ilişkin Türkiye ve Bahreyn'in kınamalarına sert tepki göstererek Filistin halkının direnişinin kendilerini ve kutsallıklarını savunmak olduğunu söyledi. Hazım Kasım, Siyonist rejimin Filistin halkına ve onların kutsallarına yönelik saldırgan siyasetinin dünyadaki terör ve ırkçılığın biçimlerinden biri olduğunu belirterek, Siyonist rejimin terörüne karşı direnmenin uluslararası hukuk tarafından tanınan bir hak olduğunu söyledi. Terör rejimi çeşitli bahanelerle her gün Filistin'in mazlum halkına saldırıyor, onları şehit ediyor, yaralıyor ya da tutukluyor. Filistinliler bu suçlara karşı anti-Siyonist operasyonlar yürütüyor.
Kudüs'ün işgalci terörizmi İsrail güçleri Tel Aviv'de feda operasyonu gerçekleştiren şehit Raat Hazemi'nin babasını tutuklayamayınca Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampından geri çekilmek zorunda kaldı. Perşembe gecesi Tel Aviv'deki Dizengov Caddesi'nde genç bir Filistinli tarafından düzenlenen feda eyleminde 3 Siyonist öldü, ondan fazlası yaralandı. Haliç El Cedid'e göre ırkçı İsrail güçleri şehit Raat Hazem'in babasını tutuklamak amacıyla Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına saldırdı. Ama buna direniş güçlerinin karşı çıkması sonucu iki taraf arasında şiddetli çatışma yaşandı. Habere göre çatışmalarda bir Filistinli şehit olurken en az 13 Filistinli yaralandı. İslami Direniş Hareketi Hamas da dün yayınladığı bildiride kahraman direnişçilerin Cenin kampında işgal ordusuna ve özel kuvvetlerine karşı gösterdikleri direnişi övgüde bulundu. Kudüs subaylarının Cenin tuvaleti yaptığı açıklamada mücahitlerin işgalci saldırganları pusuya düşürdüğünü ve Es-Sadi'nin şehit edilmesinden önce işgalcilerin askerlerinden de birçok kişinin yaralandığını dile getirdi.
Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığı bir zamanda Ukrayna'ya birkaç silahlı insansız hava aracı gönderdi. Türk yapımı TB2 insansız hava araçlarının sevkiyatı Ukrayna'ya ulaştı. SİHA'ların bu yıl Ocak ayında sipariş edildiği söyleniyor. Haberlere göre 16 adet SİHA Türkiye'den Ukrayna'ya gönderildi. Türkiye Savunma Bakanlığı, Ukrayna Türkiye'den hali hazırda 20 SİHA satın aldı ve artan gerilimin ardından bu yıl 27 Ocak'ta 16 adet TB2 insansız hava aracı sipariş etti. 16 adet SİHA Ukrayna'ya teslim edildi ama Türkiye'ye sipariş edilen 48 adet SİHA'dan yine teslim edilmeyen miktar ise Kiev'e teslim için çalışılıyor dedi. Türkiye'nin Ukrayna'ya kaç insansız hava aracı teslim ettiği henüz tam olarak belli değil. Ancak resmi olmayan haberlere göre Ukrayna'nın Rusya ile savaşın başlangıcında 36 SİHA'sı vardı ve özel şirketler Ukrayna ordusuna 24 SİHA daha teslim etmişti. Yakın zamanda Kiev'e teslim edilen 16 SİHA da dahil olmak üzere Ukrayna'nın şu anda 76 SİHA'sının olduğu biliniyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştüğü bildirildi. Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf sürpriz ifadesiyle paylaşıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Spika, Facebook hesabından Johnson ile Zelenski ikilisinin fotoğrafını paylaşarak Boris Johnson'un Kiev ziyareti Başkan Zelenski ile baş başa görüşmeyle başladı ifadesini kullandı. Johnson ziyareti İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Star Streak uçak savar füzeleri ve 800 tank savar füzeleri yanı sıra kask, zırh ve gece görüşlü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurması ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Bucha ve Kiev yakınlarındaki diğer kentlerde ortaya çıkan vahşete rağmen Ukrayna'da Moskova ile müzakerelere hala hazır olduğunu belirtti.
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Ukrayna'daki savaşa yönelik bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlayacağını belirten NATO Genel Sekreteri, savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek dedi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Verishuk, Ukrayna Rusya ile 3. esir takasını gerçekleştirdi ve 12 Ukraynalı asker evine döndü dedi.
Suriye Hava Savunması Kuzey Lübnan'dan orta bölgedeki bazı noktaları hedef alan bir İsrail saldırısına karşı koydu. Askeri bir kaynak Sana'ya açıklamasında dün saat 18.45 sıralarında düşman İsrail'in Kuzey Lübnan yönünden orta bölgedeki bazı noktaları hedef alan bir hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Pakistan Meclisi'nden yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti 174 hayır oyu aldı. Hükümet mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düştü.
İki teknenin batması sonucu 13 Afrikalının hayatını kaybettiği bir olayda 37 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Tunus açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenler taşıyan iki teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
New York şehrinin Bronx bölgesinde 3 lise öğrencisi okullarının yakınında vuruldu. New York Polis Departmanı yetkililerinin düzenlediği basın toplantısında Bronx'ta iki kişi arasında çıkan çatışmada bir gencin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı belirtildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Siyonist rejim İsrail'in işgal topraklarındaki huzursuzluğun esas nedeni olması etrafında. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, terör rejimi İsrail'in işgalindeki bölgelerdeki son gelişmelere tepki gösterdiği açıklamasında, tüm huzursuzluğun temel nedeninin Siyonist rejim İsrail'in apartheid tutumu olduğunu söyledi. Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, işgal altındaki Filistin'deki son gelişmelere atıfta bulunarak işgalcilere karşı mücadeleyi savunmasız Filistin halkının meşru, açık ve doğal bir hakkı ve Siyonistlerin Kudüs'e tekrarlanan saldırılarına ve işgalci İsrail rejiminin işlediği suçlara ve sürekli saldırganlığına bir tepki olarak nitelendirdi. Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasına verdiği desteği tekrarladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tüm ulusları, hükümetleri ve uluslararası toplumu Siyonist apartheid rejiminin işgali ve terörüne karşı kendini savunma ilkesine dayalı olarak Filistin halkının güvenliğini sağlamak ve Filistin'deki Siyonist saldırganlık ve mezalimleri önlemek için harekete geçmeye çağırdı. Son haftalarda Filistinliler işgal topraklarında 5 feda eylemi düzenleyerek en az 14 Siyonisti etkisiz hale getirirken onlarca Siyonisti de yaralamıştır. Son operasyonda ise Filistinli kaynaklar, Tel Aviv'de bir Filistinli gencin düzenlediği eylemde 3 Siyonist'ten öldürüldüğünü, onu aşkın Siyonist'in de yaralandığını duyurdu. Bu operasyonun ardından işgal güçleri alarma geçip bazı sokak ve caddeleri kapatarak güvenlik noktaları oluşturdular.
İşgal rejimine karşı Filistinli gençlerin son sıralarda düzenlediği operasyonlar, bu rejimin Gazze ve Batı Şeria'da cinayet ve saldırganlıklarını tırmandırmasının ardından gerçekleşti. Filistinli gruplar bu saldırıların sürmesi hakkında defalarca uyarıda bulunmuştu. Filistinli şehit aileleri ulusal forumu son sıralarda yaptığı açıklamada, işgal askerlerinin 2021 yılında 357 Filistinli'yi şehit ettiğini, bunlardan 60'ının kadın olduğunu bildirdi. 1948 yılında işgal edilen Filistin topraklarında bunca Filistinli'nin bir senede şehit edilmesi rekor sayılıyor. Bu da işgal rejiminin cinayet ve saldırılarının giderek hız kazandığını gösteriyor. İşgal askerlerince bu yılın başından beri 1460 Filistinli de gözaltına alındı. Kuşkusuz bu cinayetlerin sürmesi Filistinli direniş gruplarının tepkisine yol açmış ve bu gruplar her daim işgalcilerin cinayet ve saldırıları asla yanıtsız bırakılmayacağını deklar etmiştir. Hamas siyasi büro üyelerinden Suheil El-Hindi bu hususta yaptığı açıklamada, işgal rejiminin Filistinlilere karşı saldırılarının devam etmesi halinde direnişin tüm gücüyle düşmanla mücadele edeceği uyarısında bulunmuştu. Filistin meselesi ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasının Birleşmiş Milletler'de gündeme getirmesi üzerinden 70'ten fazla sene geçmesine rağmen hala Filistin milleti bağımsız bir devlet imtiyazlarına sahip değiller. Bu koşullarda Filistinliler kendi meşru haklarını elde etmek için tek yolun işgalciler karşısında direniş olduğuna inanıyorlar. Aslında sahte rejim İsrail 1948 yılında kurulduğu tarihten beri Filistin milleti ve bölge insanlarının sorunları patlak vermeye başladı. Ve kuruluşun ilk anından itibaren bu rejim bir kanser tümörü haline gelerek bölgede huzur ve barışın sağlanmasına engel oldu. Bu nedenle Filistin işgali İslam dünyasının en önemli meselesi sayılıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de ifade ettiği gibi, Filistin krizinin tek çözümü Filistin tüm ana sakinlerinin katılımıyla bir referandum düzenlemektir. Başka bir deyişle, asi yasaları ve anlaşmaları çiğneyen sahte İsrail rejiminin sahip olduğu özelliklere göre, direniş, işgal altındaki Filistin milletinin tek seçimidir. Böylece işgal rejimi Filistin halkının kaderinin belirlenmesi için demokratik bir çözümü kabul etmek zorunda kalacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin Siyonist rejime destek vermesi etrafında. Ankara yönetiminin bazı komşu ülkelerdeki askeri müdahaleleri, Suriye ve Irak topraklarının bir kısmını işgalinden sonra Türkiye'de gelişmeler, 2018 yılından beri ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda bu ülkenin sorunlarının hiç görülmemiş bir şekilde artmasına yol açmıştır. Şam ve Bağdat yönetiminin karşı çıkmasına rağmen Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın işlerine askeri müdahalelerinden sonra Erdoğan liderliğindeki Türkiye yönetimi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu sorunlardan bir kısmı Türkiye'nin ırkçı İsrail rejimi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn ile ilişkilerden kaynaklanırken bir kısmı da Erdoğan'ın bölgesel siyasetlerine kaynaklanıyordu. Aslında Ankara yönetiminin bölgesel ve uluslararası konulara yönelik bağımsız bir siyasi takip ettiğini lanse etmek ve Amerika ile NATO'dan uzaklaştığını göstermek için izlediği politikalarıyla bu ülkenin sorunlarının artmasına yol açtı. Suriye ve Irak'ın yanı sıra Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki askeri eylemleri de batılı ülkeler için Ankara'dan uzaklaşmasına ve Ankara'nın Doğu Akdeniz ve hatta Suriye'deki çıkar ve taleplerine karşı çıkmalarına yol açtı. Türkiye'nin batılı müttefikleriyle yaşadığı gerilim, Türk yöneticiler için sorunların daha da tırmanmasına sebebiyet verdi ve bu ülkenin mali ve ekonomik krizleri giderek derinleşip büyüdü. Türk yetkilileri bu ülkenin sorunlarının Ankara'nın eski müttefiklerinin girişim ve hareketlerine kaynaklandığını düşüncesiyle Amerika, Avrupa, Siyonist rejim, İsrail, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a yönelik siyasetlerini değiştirmeye başladılar.
İç siyasi çevrede aşağılayıcı bir girişim olarak görülen Ankara yönetiminin politika değişikliğine gitmesi şimdiye kadar bu ülkenin sorunlarının azalmasına katkı sağlamadığı gibi bu ülkedeki krizlerin daha da tırmanmasına yol açmıştır. Aslında Türkiye'de ekonomik ve mali krizin büyümesi ve vatandaşların yaşam ve geçim sorunlarının kat kat artmasıyla Erdoğan yönetiminin dış politikası bir kez daha işgal rejimi İsrail, Amerika, Mısır ve Fars Körfezi'nin kıyısındaki gerici Arap ülkeleri ile işbirliği yapmaya yönelmiştir. Oysa Türkiye'deki sorun ve sıkıntılar bu ülkenin komşu ülkelerdeki askeri müdahalenin ardından patlak vermiştir. Anlaşılan Erdoğan yönetimi yetkilileri Ankara'nın batıcı akımlar ve uluslararası siyonizme yönelik politikalarından vazgeçmek suretiyle bu ülkeyi içine düştüğü kriz ve sorunlardan kurtarabilecekleri ve iç ve bölgesel sorunları alt edebileceklerini zannediyorlar. Ancak bölgede Türkiye ile çıkarlığı ters düşen ülkeler, Erdoğan yönetiminin bu ülkedeki ekonomik ve mali kriz ve vatandaşların geçim sorunlarını sonlandırmak için bu işbirliğine yöneldiğini iyice bilmekteler. Bu nedenle Erdoğan yönetimi yetkilileriyle müzakerelerde Erdoğan yönetimine imtiyaz vermek yerine bu yönetimden tahvizler koparıyorlar ve bu hususta İbrani Davar sitesinde yer alan analizde Türkiye'nin büyük ekonomik sorunları ve yüksek enflasyonun milli para biriminin değer kaybetmesiyle birlikte Erdoğan'ın kendi siyasi hesaplarını gözden geçirmesine ve İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan dahil bazı bölgesel taraflarla ilişkilerini iyileştirmek için çaba göstermesini zorladığını yazdı. Sonuç itibariyle Erdoğan'ın son sıralarda işgal rejimi başkanı yaptığı görüşme ardından Türkiye yönetiminin Filistin halkının ülküsünü destekleme politikasından uzaklaştığı anlaşıldı. Başka bir deyişle söylem bazında Filistin milletinin ülküsünü savunan Erdoğan yönetimi birden Filistin halkı ve hükümeti aleyhinde bir yaklaşım izlemeye başladı. Türkiye yönetimi İsrail'de bir Hamas üyesinin gerçekleştirdiği feda eylemine gösterdiği tepkide bu eylemi kınadı. Türkiye'nin işgal topraklarındaki büyükelçiliği de bu eylemi kınayan bir açıklama yaptı. Hamas ise Türkiye tarafından gelen bu açıklamaları eleştirdi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tahran.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Ferverdin 1401, İran'da Hicri Kameri 8 Ramazan 1443 ve Miladi 10 Nisan 2022 Pazar. Bugün Hicri Şemsi 21 Ferverdin 1378'de İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun iftihar kaynağı komutanlarından ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay 2. Başkanı General Ali Seyyad Şirazi, Elikanlı terör grubu münafıklar tarafından Tahran'da şehit düştü. Hicri Şemsi 1323'te İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan ilinin kuzeyinde yer alan bir köyde dünyaya gelen Şirazi, ortaokulu bitirdikten sonra askeri okula girdi. Şirazi despot şah rejimi muhaliflerindendi, öyle ki bu rejim tarafından önce tutuklanıp sonra hapse girdi. İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte Hicri Şemsi Behmen 1357'de hapisten çıkan Şirazi, kendini İslam İnkılabı'na adadı ve inkılap düşmanlarıyla savaş ortamındaki siyasi sahasında etkin faaliyetlerde bulundu. Ta ki Hicri Şemsi 1360'da İmam Hümeyni tarafından orduya bağlı kara kuvvetleri komutanlığına atandı. Seyyad Şirazi, Saddam'ın İran'a karşı dayattığı zorunlu savaş döneminde İran için sayısız zaferler elde etti. Bugün Hicri Şemsi 21 Ferverdin 1367'de Tevrik Irak rejimi savaş uçakları İran'ın batısındaki Merivan kenti ve bu kentin yakınındaki bir köyü kimyasal silahlarla hedef aldı. Saddam rejiminin bu vahşi insanlık dışı katliamının neticesinde söz konusu bölgede yaşayan birçok savunmasız sivil insanın şehit düşüp yaralandı. Yine aynı günde Irak ordusu ülkenin güneyindeki Fav operasyonel bölgeye de kimyasal bombalarla hedef aldı. Bu saldırıda birçokları şehit düşüp yaralandı. Saddam rejimi İran'a tecavüzünün son yıllarında, yani Hicri Şemsi 1367'de kimyasal silahları kullanmayı arttırdı. Yüzlerce İranlı sivil ve askeri şehit ederek binlercesini de yaraladı. Uluslararası toplum ve batılı devletler Saddam'ın bu gibi feci cinayetlerine yönelik susmasının yanı sıra bazı batılı devletler kimyasal silahlar elde etmek için bu rejime geniş yardımlarda bulundu. Bugün Hicri Şemsi 21 Ferverdin 1276'da İranlı arif ve filozof Celve lakaplı Mirza Ebul Hasan Tabatabai vefat etti. Hicri Şemsi 1202'de ilim ehli bir ailede dünyaya gelen Mirza Ebul Hasan Tabatabai'nin babası kendi döneminin önde gelen hekim ve ediplerinden idi ve evlatlarının eğitimine büyük önem veriyordu. Mebda haşiyesi ve Molla Sadra Maadı ve İbn Sina şifasına haşiye ve Divan-ı Cilve boyunda gelen İranlı arifin eserler arasındadır. Bugün Hicri Kameri 8 Ramazan 675'te İranlı ünlü hekim ve müneccimlerden Katebi lakaplı Necmettin Ali Debiran vefat etti. Katebi'nin ilk yaşam yıllarından herhangi bir bilgi yokken ancak onun yaşamından öyle anlaşılıyor ki Hoca Nasirettin Tusi Katebi'den Mara'daki rasathane içinde yardımcı olmasını istedi. Katebi hikmet ve mantık dallarında birçok eser kaleme aldı ki bunlardan Camiul Dakaik ve Hikmetel Eyn adlı eserlere değinebiliriz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Veriler Avrupa ülkeleri bizden kötü diyen Erdoğan'ı yalanladı.
Milli Gazete.
Fuat Oktay'dan skandal ve hassiz sözler. Altılı Masa'da PKK var.
Star.
Karadeniz gazı için tarihi gün. Bakan Dönmez, önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Selim Somça, 8 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde dış borçların yapılandırılması başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçen hafta daralan küresel likidite ortamında Türkiye'nin geçen 20 yılda izlediği yüksek cari açıkla büyüme rotasını sürdürmesinin hatta dış borçlarını ödemesinin mümkün görünmediğini yazmıştım. Bu durumda Türkiye dünya ekonomisindeki dalgalanmalara bağlı olarak bir anda moratoryuma gitmek zorunda kalabilir. 2020'de Arjantin'in başına geldiği gibi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dış borç moratoryumuna giden bir Türkiye'nin IMF'ye teslim olmaktan başka çaresi kalmaz. Bunun ne anlama geleceğini anlamak için Türkiye'ye IMF'nin giydirdiği son deli gömleği olan 2001 İstikrar Programı'ndan bugüne kalanları hatırlamak yeterlidir. Döviz kurunun aşırı düşük tutularak yerli sanayi ve tarımın tasfiyesi, bunun sonucunda Türkiye'nin ithalat cenneti olması ve gıda güvenliğinin ortadan kalkması, buna bağlı olarak dış borcun rekor kırması, istihdam ve katma değer yaratan çok sayıda kamu işletmesinin tasfiyesi ve özelleştirme adı altında mallarının yağmalanması, telefon, elektrik, karayolları gibi kar amacı gütmeden kamu yararına çalışması gereken doğal tekerlerin özelleştirilerek bir yandan topluma nesiller boyu sürecek ağır maliyetler yüklenmesi, bir yandan da ekonominin rekabet gücünün çökertilmesi. Bunlar 20 yıllık AKP iktidarının icraatı olarak görülebilir ama A'dan Z'ye hepsi 2001 IMF İstikrar Programı'nın ve daha genel olarak IMF ve Dünya Bankası'nca savunulan neoliberal zihniyetin ürünüdür. Nitekim Türk ekonomisi bu reçete doğrultusunda adım adım tasfiye edilirken IMF bu kararların hiçbirine itiraz etmemiş, ancak 2015'te hükümet TL faizini batılı sıcak paranın talep ettiği düzeyin altına çekince batıdan protestolar yükselmiş ve batı medyası AKP'nin heterodoks ekonomi politikasını yermeye başlamıştır. Dolayısıyla yeniden IMF'ye teslim olmak, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmüş, istikrarlı büyüme rotasına girmiş bir bölgesel güç olma iddiasına kesin olarak son verir ve Türkiye'yi Mısır veya Pakistan gibi başlıca meşgalesi büyük nüfusunu beslemek olan iri ama kof bir ülkeye dönüştürür. Peki borç bini aşmışken ve ekonomi cari açık vermeden büyüyemezken Türkiye küresel likiditeye kıtlığında IMF'nin eline düşmekten nasıl kurtulabilir? Bunun için yapılabilecek tek şey Türkiye'nin kendisinin dış borçları yeniden yapılandırmak için harekete geçmesidir. Normal şartlar altında bunu yapmak mümkün olmayabilirdi. Ama dünya ekonomisi şu anda hızla olağanüstü şartlara doğru ilerliyor ve bu olağanüstü şartlar Türkiye'yi dış borçlarını IMF denetimine girmeden yapılandırması için fırsat sunabilir. Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın 2008'den bu yana sürekli para basmaları ve faizleri çok düşük düzeyde tutmaları sonucunda bir yandan Amerika ve Avrupa'da borsalarda ve tahvil piyasalarında spekülatif balonlar oluşurken bir yandan da Batı ülkelerinde faaliyet kârı kredi faizini karşılamaya bile yetmeyen yüzlerce zombi şirket ortaya çıktı. Ayrıca büyük şirketlerin hisselerini teminat göstererek bankalardan kredi kullanmaları da borsalardaki balonları banka kredileri için doğrudan risk unsuru haline getirdi. Öte yandan 2010-2011 Avro bölgesi krizinde Avrupa Merkez Bankası üye ülkelerin devlet tahvillerini satın almaya başladığı için bugün Avro bölgesi ülkelerinin kamu borç stokunun %30'undan fazlası Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosunda bulunuyor.
Ahmet Taş getiren 8 Nisan tarihli Karar gazetesinde ekonomistler kapışması başlıklı yazısına yer veriyor. Herkes ekonomi konuşuyor, enflasyona tavan dayanmıyor, her ay yeni bir rekor tazeleniyor, her gün bir çeşidin eksildiği sofralarda hüzün var, dar gelirliler çoktan yandı, orta gelirler dar gelirli oldu, devletin 3 kuruşluk yardımıyla geçinen insan sayısı milyon milyon sayılıyor, pazar alışverişine çıkan insanlar öfkeyle çaresiz arasında kıvranıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidar çaresizliğini döviz faiz sarmalını bitirdik, sıra enflasyonda sözleriyle ilan ediyor. Enflasyonu bitirememişseniz başka hangi sarmalı bitirmiş olabilirsiniz ki? TÜİK rakamları bile ekonomi yönetiminin dibe vurmuşluğunun ilanından başka bir şey değil. %61.14 tüfe, %114.97 üfe, Zimbabwe'den sonra dünyada en yüksek enflasyon oranı. Televizyonlardaki tartışma programlarının hiçbir cazibesi olmasa da bir yönüyle faydası olduğunu söylemek mümkün. Farklı düşünceler karşı karşıya geliyor ve program kaçınılmaz olarak her düşüncenin iddianın sağlamasının yapıldığı bir zemine dönüşüyor. Mesela belli ki orada iktidar yanlışlığı bir tartışmacının enflasyon rakamları çok düşük, hiç de ürkütücü değil demesi mümkün değil. Öyle bir şey o kişiyi sadece gülünç hale getirir. Hemen diğer katılımcılardan tepki görür. Kaldı ki seyirciler de söz konusu kişiyi sosyal medya üzerinden bombardımana tabi tutar. Birçok kanalda birçok tartışma programı var. Bunlara farklı siyasi tandansta gazeteciler, bilim adamları, kimi zaman parti temsilcileri katılıyor. İktidar adına şu ana kadar bakanlar, AK Parti milletvekilleri tartışmalara katılmadı. Bilindiği kadarıyla partinin böyle bir ilke kararı da var. Televizyon kanalları bu açığı kapatmak için ya eski AK Parti milletvekillerini ya da medyada AK Parti yanlısı yazarları davet ediyorlar. Bu kişilerin sözlerinin AK Parti'yi bağlamadığı bir zaaf sergilerlerse ki perişanlıkları oynuyorlar, onun da AK Parti'ye olumsuz etkisinin sınırlı olacağı belli. Kaldı ki onlar diyelim ekonomi yönetiminde zaaf olduğunu söyleseler bile bunun siyasi karşılığı sınırlı.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 8 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde algı operasyonları artık kar etmiyor başlıklı yazısına yer veriyor. Ekonomideki çöküşte sürekli şoklarla devam eden fahiş zam ve kat kat artan enflasyon furyasında hala medyatik manipülasyonlarla ülkenin gerçek gündeminin saptırılmasına canhıraş çalışılıyor. Siyasi iktidar seçim kanunlarıyla oynayarak apar topar bir dizi komplo ve kumpası dayatırken TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre tüketici enflasyonunun %61.14, üretici enflasyonunun 114.97 akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubuna göre %142.63 olarak gerçekleştiği varsada hala her şey toz pembe gösterilmeye yelteniliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
O denli ki iktidara iliştirilmiş medyada hala her defasında 1 liradan fazla zamlanan akaryakıt için satış pompaları önünde oluşan kuyrukların ucuzluk kuyruğu olarak propaganda edilmesi çarpıklığına tevessül ediliyor. En son elektrikten akaryakıta, internetten doğalgaza, etten şekere, tarım girdilerinden gıdaya %150'leri aşan zamları spekülatif ve muhalefetin yaygarası olarak eleştiren Cumhurbaşkanı, partili milletvekilleriyle buluşmasında milletimiz markette, pazarda, mağazada alışık olmadığımız derecede yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır çıkışıyla yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışlarını kabul etmiş. Ancak soğan patates üreticileriyle zincir marketleri ve esnafı günah keçisi ilan etmesine benzer yine dolayısıyla küresel düzeyde gelişmelere ve gözünü para hırsı bürümüş fırsatçılara ihale ediyor. Ve yandaş medya yorumcuları da yüksünmeden bu minvalde ahkam kesiyorlar. Ancak en çarpıcısı elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değildir diye tamamen yanlış, tutarsız ve ufuksuz ekonomi politikalarının sonucu olan pahalılığı başkalarına havale etmesi. Daha evvel Amerika'da enflasyon felaket, Avrupa'da da aynı gıda maddeleri yok derken bir defa daha elbette Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim tablolarla karşı karşıyadır cümlesiyle vahim çarpıtmalarda bulunması.
Oysa gerçek enflasyonun özellikle gıda ürünlerinde %200'lere vardığı Türkiye'de resmi rakamlarla %61'i bulan enflasyon Avrupa ülkelerinde %5'i geçmiyor. TÜİK'in talimatı verileriyle gıda enflasyonu %70'lere ulaşırken Amerika'da %7, Almanya'da %5.3, Avrupa ortalamasında ise %4.7'de kalıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu mübarek ayda yapmış olduğunuz ibadetler ve duaların Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek sizleri bugünkü sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Değerli dostlar, Allah Resulü mübarek Ramazan ayının fazileti ve azameti hakkında şöyle buyuruyor. Mübarek Ramazan ayı Allah katında en iyi aydır. Bu ayın günleri en iyi günler, geceleri en iyi geceler, saatleri de en iyi saatlerdir. Bu ayda nefeslerimiz tesbih, uykumuz ibadet, amellerimiz makbul ve dualarımız icabet görür. O zaman bu ayda dürüst bir niyet ve temiz bir yürekle Rabbinize seslenin ki o da size oruç tutma ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmeyi nasip eylesin.
Oruç ibadeti Allah-u Teala'nın emrettiği ibadetlerden biridir ve tüm semavi kitaplarda bu ibadetten söz edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 183. ayetinde bu emre işaretle şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Oruç genel anlamda yemekten ve içmekten sakınmak ve bir nevi manevi kemale ermesi için vücuda riyazet çektirmektir. Oruç ibadeti ve oruç tutma ameli eski Yunan'dan günümüze dek çeşitli kültürlerde var olduğu gibi Hristiyanların inancında ve kültüründe de yer alan bir ameldir. Gerçi Hristiyanlıkta çeşitli tarikatların varlığı yüzünden bu inanca mensup insanların arasında oruç tutma kuralları arasında bazı farklılıklar söz konusu olmuştur. Buna göre Hristiyanlığın her tarikatı oruç tutma konusunda kendilerine özel kuralları ve şartları vardır.
Hristiyanların büyük bir bölümü Paskalya bayramından önce 40 gün oruç tutmaya inanır ve Lent günleri ya da Tevbe veya 40 günlük oruç adı ile anılır. Hristiyanların çoğu tarikatında bu oruç Kül Çarşambası başlar ve Paskalya bayramı günü olan Ferman Perşembesi'ne kadar devam eder. Dindar Hristiyanların bu süre içerisinde bazı özel perhizlere uyması ve günahları yüzünden tevbe etmesi gerekir. Hristiyanlar bu günlerde meyve, yumurta, et ve süt ürünleri tüketmez ve matem havasında ibadet eder.
Katoliklerde bu 40 gün Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Roma hükümetinin adamlarının komplosundan kaçarak çöllere sığındığı günden başlar. Katoliklerin oruç ibadeti Hazreti İsa'nın Cuma günü çarmıha gerildiği güne kadar devam eder. Katoliklerin inancında Cuma günleri asırlar boyunca tevbe etme ve et yemekten sakınma günü olmuştur ki bu da başlı başına bir nevi oruç tutmak sayılır. Ancak 1960'lı yılların ortalarından itibaren tevbe günleri dışında kalan Cuma günlerinde et tüketimi Katoliklerin kendi inisiyatifine bırakılmıştır.
Ortodoks Kilisesini izleyenler ise ünlü 40 günlük oruçtan başka oruç tutmak üzere çeşitli günleri söz konusudur. Bu oruçlara Resullerin orucu, Kutsal Meryem Ana'nın göğe çıktığı Miraç orucu ve Hazreti İsa'nın doğum gününe özel orucu örnek vermek mümkün. Ortodoks inancında tüm çarşamba ve cuma günleri oruç tutma günüdür. Ortodoksların orucunda genellikle et, süt ürünleri ve yumurta tüketilmez. Yine bazı oruç günlerinde balık eti tüketmek caiz ve bazılarında yasaktır.
Protestan mezhebinde ise oruç tutmanın zamanı insanların, kiliselerin veya genelde Hristiyan toplumlarının inisiyatifine bağlıdır. Bazı protestanlar oruç tuttukları gün boyunca hiçbir şekilde su ve yemek tüketmezken, bazıları sadece içecek tüketmek ve bazı özel yemekleri yemekle yetinir. Protestanlar genellikle bir veya birkaç öğün yemekten vazgeçer ve yeme ve içme vesvesesinden etkilenmemeye çalışır.
Ancak tüm bu farklılıklara karşın Hristiyanlık inancında oruç tutmanın felsefesi ortaktır. Ki o da şeytan vesveseleriyle mücadele etmek, her türlü kötülükten uzak durmak ve kalpleri Allah için temiz tutmaktır. Nitekim Hristiyanlığın önde gelen büyükleri de her zaman insanları oruç ibadetinin özü üzerinde durmaya ve sadece yüzeysel boyutuna bakmamaya teşvik ederdi. Belki de Hristiyanlığın çeşitli tarikatları arasında oruç ibadetinin biçimi ve oruç ibadetinin yerine getirilmesi gereken günlere ilişkin ihtilafları da bu ibadetin özü üzerinde durulmasına yapılan vurgu yüzündendir.
Matta İncil'inde Hazreti İsa'nın oruç tutma konusunda havarilerine şu tavsiyede bulunduğu belirtiliyor. Oruç tuttuğunuz zaman İki yüzlü münafıklar gibi sırf dış görünüşünüzü insanların önünde üzgün gibi göstermeyin. Bilakis yüzünüzü yıkayın, saçlarınızı tarayın, öyle ki Allah'tan başka hiç kimse sizin oruç tuttuğunuzu fark etmesin ve bilin ki Allah sizin gizlice yaptığınız her amelden haberdardır ve sizi ona göre mükafatlandırır.
Ya İlahi,
Ya İlahi, in akun ahtatu au jawaztu kadri, fa'afu an zambi waghfir li khati'ati wa wizri
بالهدى والحق صدري يا إلهي يا إلهي.
Bu ibadetin uygulanması doğrultusunda Hristiyanların önde gelen büyükleri ve merkezi kiliselerin duyarsızlığı, bazen bu kiliselerin bir perhiz veya orucu ilan etmeleri ve bir başka zamanda da lağvetmelerine yol açtı. Hristiyan tarihçilerden Dionysius İskenderani, kutsal hafta oruca işaret ediyor ve bu günlerde bazıları hiçbir şey yemediğini, bazıları sadece 2 gün ve bazıları 3 ve bazıları da 4 gün oruç tuttuğunu ve bazıları da bu oruca karşı duyarsız olduklarını yazıyor.
Hristiyanlık inancında oruç ibadetinin özüne aşırı ilgi bazı sosyal etkenlerle birleşince oruç ibadetinin zahirinde bir nevi düzensizliğe yol açarak bazı tarikatların arasında bir nevi sapmaya yol açtı. Bu sapmaya ruhbanlık adı verildi. Allah-u Teala Hadid suresinin 27. ayetinde Hristiyanların kendisinin belirlemediği ruhbanlığı gündeme getirdiğini, gerçi bu bidatin amacı Allah'ı hoşnut etmek olduğunu fakat hakkını ödeyemediklerini buyuruyor.
Ruhbanlık sözcük itibariyle ızdırapla beraber korku anlamına gelirken, örf ve adetlere göre toplumdan çekilmek ve Allah'a ibadet etmek için halktan uzak kalmaktır. Ruhbanlık ilkin Allah-u Teala'ya daha hızlı bir şekilde kavuşmak için bazı Hristiyanlar tarafından gündeme geldi. Ancak daha sonra bu amelde aşırıya kaçınca iş çok ağır riyazetlere dönüştü. Nitekim tarihte bazı ruhbanların yaşamından çok tuhaf ve acayip olayları anlatıyor. Örneğin Makarius adında bir rahip tam 7 yıl boyunca et yemedi, 20 gece boyunca hiç uyumadı ve bedenini 6 ay boyunca zehirli haşerelerin ısırmasına maruz bıraktı. Yine bazı ruhbanlar nereye giderse gitsinler ağır yük taşır veya elini, koluna ve bacaklarına zincir vururdu.
Aslında ruhbanlıkta aşırıya kaçma ve toplumdan çekilme eğilimi başka dinlerde de görülen bir durumdur. Ancak ne var ki Allah-u Teala asla bu tür aşırıya kaçmaları sevmez ve bu tür ameller bizi ona yaklaştırmaz. Gerçekte insanın saadeti sosyal yaşamını sürdürmekle birlikte ilahi kata yaklaşmasındadır. Buna göre toplumdan çekilmek ve inzivaya kapanmak insanlar için asla bir ahlaki veya insani erdem sayılmaz. Eğer insan kemale ermek istiyorsa Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalıştığı gibi yaşadığı toplumun işlerini ıslah etmek için de çaba harcamalıdır. Nitekim sosyal meseleleri çözümlemek ve işleri ıslah etmek başlı başına Allah katına yakınlaşma yoludur ve insan bu yoldan gafil olmaması gerekir.
Bundan başka insan bedeni Yüce Allah'ın ona sunduğu ve böylece ibadet etme gücünü kazandırdığı büyük bir nimettir. Biz de geçen bölümlerde her nimete şükretmenin doğru yolu, o nimeti doğru kullanmaktan ibaret olduğunu söylemiştik. İnsanın kendi bedenine ağır mahrumiyetleri dayatması ve acı çektirmesi ilahi nimeti ziyan etmektir ve asla tasvip edilmediği gibi tenkit bile edilmiştir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim mümin kulları ilahi ziyafete davet ediyor ve Ramazan ayında oruç tutmanın insanlarda takva ruhunu güçlendirdiğini ve basiretini artırdığını buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Ve işte böyle mübarek Ramazan ayı insanları içten arındırıyor ve herkese ilahi rahmetten yararlanma imkanı sunuyor. Bu ay insanları Kur'an-ı Kerim'e yaklaştırıyor ve bu ilahi kitapla alıştırarak gelişmesine ve hidayete ermesine katkı sağlıyor. Kur'an-ı Kerim'in amacı imanı geliştirmek ve insanın en güzel sıfatlara doğru ilerlemesini sağlamaktır. Bu semavi kitap, beşeri saadete ve kurtuluşa doğru hidayeti erdirir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ruhani cazibesi ve manevi tazeliği, onu dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam ekseni haline getirmiştir.
Mübarek Ramazan ayının bereketlerinin büyük bir bölümü, Kur'an-ı Kerim'in ihtişamı ve azametiyle bağlantılıdır. Bu mübarek ayda oruç tutan insanlar, gönüllerine Kur'an-ı Kerim'in nurani öğretilerinin tohumunu eker ve ayetleri sayesinde ruhunu geliştirir. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in camilerden, evlerden ve her yerden duyulan ayetleri, mübarek Ramazan ayının maneviyatını ve ruhaniyetini ikiye katlar. Nitekim bu yararlanmada Kur'an-ı Kerim ile hakiki üns ve ayetler üzerinde düşünmekle mümkün olur.
Ey Yüce Rabbim, Muhammed'e ve Pak Hanedanına selam gönder ve bizi Kur'an-ı Kerim ipine sarılan ve onun gölgesinde huzura kavuşan ve ışıkları ile hidayete erenlerden eyle.
Şimdi ise Ramazan ayının 9. günü duasını birlikte dinleyelim.
Allahümme cealli واهدني فيه لبراهينك الساطعة وانخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبة بنتك يا أمل المشتاقين.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın 9. bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irip.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Ayten Gürses isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Nörobilimciler yardımlaşmanın bireyin beyninde mutluluk hormonunun salgılanmasına yardımcı olduğunu ve paylaşımın ağırlıklı olduğu toplumlarda ruhsal sorunlara daha az rastlandığını ifade ediyor. Geleneksel kültürün baskın olduğu bu toplumlarda bireyler yardımlaşma bilincini çocukluk döneminde ediniyor ve biz duygusuna sahip oluyorlar. Ötekiyle ilişkilerini menfaatlerine göre düzenleyen seküler bireyler ise yardımlaşma değerini bir ahmaklık olarak görüyor ve hayatlarını ve hayallerini tek kişilik bir hücreye sığdırarak yalnızlıkta, mutsuzlukta şikayet etmeye başlıyor. İstedikleri konfora ulaşıyor ve büyük başarılar elde ediyorlar ama kendilerini kapattıkları tek kişilik hücrede sıkışıp derin bir boşluğa düşürüyor ve küçük mutluluklar için büyük bedeller ödemeye razı oluyorlar. Mutluluğun ötelerde ulaşılmaz dağların ardında olduğuna inandıklarından gösterdikleri bütün çabalar boşa gidiyor ve hayattan tat alamaz hale geliyorlar. Oysa mutluluk onların gözden kaçırdıkları, önemsemedikleri, yok saydıkları küçük ayrıntıların içinde gizlidir. Yani iyiliğe dair atılan her adım, sarf edilen her ifade, ikram edilen her şeyde mutluluktan bir eser vardır. Kişi yardımlaşma halkasına dahil olmadan bunu anlayamaz, dolayısıyla peşinde koşturduğu mutluluğa da ulaşamaz. Ne kadar güzel anlatıyor Ayten Hanım. Gerçekten de paylaşımcılık
çok güzel bir,
çok
duygu,
güzel bir şeydir. Yani tabii, hayatın anlamı bir kere. Yani insan mutluluk nedir diye soracak olursak eğer, yani bunun ortasında paylaşımcılık vardır.
Kesinlikle.
Yani yardımlaşma, insanlarla kaynaşma, yoksa yazdığı gibi ne bileyim o maneviyatı her şeyi bir kenara bırakan, insanlarla yardımlaşma, paylaşımcı bir kenara bırakıp bir köşeye çekilen bir insan mutluyum diyemez bana göre. Yani gerçekten zaten, diyemez bunu.
Zaten insanları, diğer insanları mutlu ettiği zaman insan kendisi daha çok
gerçekten
mutlu oluyor.
Sosyal bir varlıktır güzel insan. Bu gerçeği unutamayız, gerçekten bir kenara bırakamayız.
Kesinlikle.
Sosyal bir varlıktır.
Kesinlikle öyle.
İsterseniz devamını siz
tabii
okuyun.
Tabii ki. Allah insanın hayatını bir denge üzerine kurmuştur ki bu denge ekseninde hareket eden insan ekmeğe, suya ihtiyaç duyduğu gibi sevgi ve mutluluğa da ihtiyaç duyar. Ancak insanlık tarihine baktığımızda bireylerin bu dengeyi korumak yerine ifrat tefrit arasında gidip geldiklerini ve iç huzuruna, mutluluğa uzanan bütün yolları kendi elleriyle tıkadıklarını görmekteyiz. Günümüzde seküler hayat tarzını benimseyen bireyler küçük mutluluklar elde edebilmek için büyük alışverişler yapıyor. Araçlarını, yaşadıkları mekanları sık sık değiştirip konforun dozunu artırıyorlar. Fakat yaşadıkları ruhsal açlık giderek artıyor ve her fırsatta mutluluğa olan özlemlerinden bahsediyorlar. Para ve mülk edinmek elbette ihtiyaçlarımızın karşılanması için önemlidir. Ancak mülkü bir araca dönüştürdüğümüzde taşlar yerinden oynuyor ve denge bozuluyor. Yani sahip olduğumuz araçları değerler hanesinden koparıp kibre, gösterişe çevirmişsek bu araçlar kazanım değil zarara dönüşüyor. Bir Ramazan ayında yolcu otobüsündeki insanların ezanın sesini işitip birbirlerine hurma uzatmalarını, duada bulunmalarını kimse yadırgamaz, tuhaf karşılamaz. Çünkü iyiliğe dair küçük kırıntılar dahi çekirdeğinde büyük ve bir öz barındırır ve tüm insanlar o özde buluşurlar. Evet, dinleyicimize bu güzel ve anlamlı yazısından dolayı çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını bekliyoruz.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Engin Saral isimli dinleyicimiz şu mektubu bizimle paylaşıyor. Havanın, suyun, toprağın safiyetini koruduğu dönemlerin çocuklarıyız biz. Yumurtayı tavuğun altından almış, meyveyi dalından koparmış, buğdayı tarlasında yetiştirmiş ve hayata günün ilk ışıklarıyla başlamış organik bir neslin en son halkasıyız. Ve ne kadar çaba göstersek de fırlatıldığımız bu yabancı diyara uyum sağlayamıyoruz. Dünyanın dijital bir sürece doğru evrilmesi ve tükettiğimiz ürünlerin, kullandığımız araçların, soluduğumuz havanın, toprağın, suyun, buğdayın fıtratının bozulması hayatımızın dengesini alt üst etti ve türlü türlü hastalıklara müptela olduk. Acı bir gerçektir ki çocuklar sağlıklarını daha anne karnındayken kaybediyor ve dünyaya geldiklerinde kendilerine kirli bir atmosferde buluyorlar. Çocuklar hayata başlar başlamaz hazır gıdalara, sentetik ilaçlara ve fıtratlarıyla hiç uyumlu olmayan bir hayata zorlanıyor ve adeta robotlaşıyorlar. Çocuklar toprağın kokusunu, suyun tadını, gökyüzünün maviliğini dedelerinden dinliyor ve anlamaya çalışıyorlar. Çocukluğumda boğazım ağrıdığında rahmetli anneannem bez bir torbada itinayla sakladığı deve yününü çıkarır ve boğazımıza sımsıkı sarar, ardından dağlardan topladığı kekiği kaynatıp içilirdi. Evet, Engin Saral Bey'in mektubunu okurken
evet,
bir anda eskilere döndüm.
Gerçekten yani.
Eskilere bir özlem, nostaljik bir duruma büründüm.
Zaten dönmemek de elde değil yani bu güzel yazıdan sonra.
Çok güzel, güzel anlatmıştır. Yani teknoloji güzel, çok şeyler veriyor ama birçok şeyler de unutuluyor, bir kenara bırakılıyor. Keşke teknoloji geldiğinde eskilerinin yerini almasa. Yani eskiler birçok şeyler var, evet, ki onlar gerçekten büyük değerlerdir. Çok. Yani bu kadar kolay bir şekilde kenara bırakılmamalıdır. Yani o doğanın, suyun, toprağın, o safiyetlerin, o görüşmelerin, kucaklaşmaların, aynı ortamı paylaşmaların, bunlar çok güzeldi.
Tabii ki.
Robotlaşıyor diyor insan, gerçekten de
ve
öyle,
aynı zamanda
doğru bir şeydir.
Zararları da oluyor bazen mesela.
Tabii.
Görebiliyoruz ki mesela gerçekten artık
İlişkiler kesiliyor. Aynı ortamda birkaç kişi var ama kimseden çıkmıyor. Yani
maalesef.
Sanki herkes birbirine küsmüş gibi.
Maalesef.
Yani maalesef öyle bir ortam.
Evet,
devamını isterseniz siz o.
Tabii ki. Günümüzde insanlar beslenme ve yaşam tarzlarını değiştirmek için çaba gösteriyorlar. Ancak bütün yollar kapanmış. Kapitalist sistemin el atmadığı hiçbir şey kalmamış ve dokunduğumuz her şey zehir saçıyor. İnsanlar hayat enerjilerini, umutlarını, sağlıklarını kaybediyor ve ellerinde ilaç torbaları ile geziyorlar. Ve bir zamanlar kırsal bölgelerden şehre gelebilmek için çaba gösteren fertler bugün doğaya kaçıyor ve toprakla buluşmaya çalışıyorlar. Ancak ne toprak bire bin veriyor ne de gökyüzü berraklığını koruyabiliyor. Ne acı değil mi? İşte zararlarından
gerçekten
demin bahsetmiştik.
Tabii,
ya,
evet.
Tam da bahsetmek istediğim konu buydu. Çok güzel bir şekilde,
evet,
ifade etmiş.
Sayın Engin Saral'a bu güzel yazısından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki evet, mektuplardan önce bir telefon bağlantımız var.
Tahran Radyosu'nda çalışan arkadaşlara ve bizi dinleyenleri İzmir'den selamlıyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan ayını kutluyor. Bölgemize huzur ve barışın gelmesini niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Allah'a emanet olun.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada bir başka mektup var. Emine Battal isimli dinleyicimiz.
Evet, maalesef birkaç satırını okuyabileceğiz. Bir dakika
tabii
falan zamanımız
var. Tabii ki, çok kısa bir şekilde var. İsterseniz evet. Yer verelim. Kutsal kitabımız Kur'an'da Lokman'ın, ama mektuba başlamadan önce ismini tekrar edelim. Emine Battal isimli evet. Dinleyicimizin mektubunu okuyoruz. Şöyle devam ediyor. Kutsal kitabımız Kur'an'da Lokman'ın oğluna verdiği tavsiyeler bizlere çocuklarımızın eğitiminde kullanacağımız yöntem hakkında yol gösteriyor. Lokman oğluna tavsiyelerde bulunurken onun sadece zihnini dikkate almıyor, sevgi eksenli bir dil kullanarak çocuğun duygularına da hitap ediyor. Baba oğluna seslenirken sıcak bir yaklaşım sergiliyor ve söze "Ey oğulcuğum" diye başlayıp ilk evvela ona değer verdiğini, ona karşı olan şefkatini hissettiriyor. Lokman'ın oğlu ile kurduğu şefkat eksenli iletişimini ve kullandığı yöntemi çocukla muhatap olan herkesin dikkate alması gerekir. Zira ebeveynlerimiz ve eğitimcilerimiz çocukla iletişim kurarken mesafeli ve sert bir yaklaşım sergiler ve onun yüreğine korku salarak daha etkili olacaklarını düşünürler.
Evet, maalesef süremiz burada dolmuş bulunuyor. Emine Battal Hanım'a teşekkür ediyoruz. Mektubunu bitiremedik ama çok güzel bir mektupta kendisine evet. Çok teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Faruk İlhan, İsmet Şahin ve Fazilet Özdemir isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi iletirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran ordusu komutanlarından Orgeneral Ali Seyyad Şirazi şehadetinin 23. yıl dönümünde rahmetle anıldı. İran, Katar'daki Dünya Kupası sırasında İran'a gelecek yabancı turistlere ücretsiz vize verecek. İran ve Amerika teknik direktörleri iki takım arasındaki maçın siyasileştirmesini reddettiler. İran ordusunun 80. donanma grubunun denizcileri 2 aylık bir görevden sonra ülkeye döndü.
Bulgaristan'ın İran'a hediye ettiği AstraZeneca aşısının ilk sevkiyatı İran'a ulaştı ve Malatya'da şiddetli deprem meydana geldi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.